Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. İletişim kanallarımızı hemen duyuralım. +90 312 463 34 19, +463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri de sahip olduğumuz doğal miras. Üç kıtanın, üç denizin arasındaki konumuyla Türkiye, çok çeşitli yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin tropik bir ülke olmamasına rağmen şaşırtıcı derecede yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün doğal miras üzerine konuşup, biyolojik çeşitlilik, doğal ve jeolojik mirasın korunması konusunda UNESCO'nun yürüttüğü çalışmaları anlatacağız. Program konuğumuz UNESCO uzmanı biyolog Sayın Şule Ürün. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Evet, ülkemizin en önemli değerlerinden biri sahip olduğumuz doğal miraslar. Peki nedir bu doğal miraslar?
Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Az önce o kadar güzel anlattınız ki Türkiye'nin bulunduğu konum. Üç deniz arasında olması ve yine kıtaların arasında bulunması jeopolitik konumuyla gerçekten çok ciddi bir biyoçeşitlilik ve miras niteliğine sahip, özelliklerine sahip Türkiye. Doğal miras dediğimizde aslında hemen UNESCO'nun, yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan, kısa adı UNESCO olan kurumumuzun çalışmaları akla geliyor. Doğal miras dediğimiz olgu aslında 4 tane temel kritere dayanıyor. UNESCO'nun belirlediği 10 tane temel UNESCO Dünya Miras Listesi kriterleri var. Bu listeye girebilmek için bu kriterlere sahip olunması ve üstün evrensel değere sahip olunması gerekiyor. Yine bir alanın korunması, bütünlüğünün sağlanması bu üstün evrensel değerin ne kadar sahip olduğuyla alakalı. Doğal miras dediğimizde olağanüstü bir doğal fenomen sonucunda oluşmuş, zengin biyoçeşitliliğe sahip, endemik ve bilim açısından önemli tehlike altında veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türler içeren, dünyanın çeşitli jeolojik devirlerine ve önemli aşamalarına ilişkin bize örnekler sunan, jeolojik anlamda da önem taşıyan ve yine ekosistemler açısından karasal, sucul, denizel ekosistemler ve bunların sürdürülmesi açısından ve korunması açısından en iyi örnekleri teşkil eden alanlar akla gelmektedir doğal miras dediğimizde.
Evet, fauna, flora, hayvanlar, bitkiler kesinlikle aklımıza geliyor ilk olarak.
Kesinlikle. Kısaca biraz Türkiye'den bahsedecek olursak. Türkiye'yi az önce çok güzel ifade ettiniz. Çok çok güzel kullandınız. Üç biyojeografik bölgenin kesişiminde bulunmaktadır. Bu nadir görülen bir durumdur dünya olarak düşündüğümüzde. Yani hem Avrupa Sibirya, Akdeniz hem de İran Tuğra'nın kesiştiği bir noktada bulunuyoruz. Bu nedenle de çok ciddi bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Avrupa kıtasıyla kıyasladığımızda neredeyse ona yakın bitki ve kuş miktarı sayısı görülmektedir yaşayan. Yine kuş göç yollarında iki ana kuş göç yolunun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Geçtiği noktada bulunmaktadır. Ve bitki çeşitliliği olarak, örnek olarak verecek olursak yaklaşık 12 bin, ki bundan daha fazla olduğu düşünülmektedir, bitki türü yetişmektedir. Yine bunların çok büyük bir oranı, yaklaşık 1/3, 4000 civarında endemik bitkimiz bulunmaktadır. Bu dediğiniz gibi az önce de tropik bölgelerde belki çok normal olabilir ama tropik olmayan bir iklim kuşağında bulunan ülkemizde gerçekten çok ciddi bir zenginliği ifade etmektedir bizim için.
Evet, endemik bitkiler sadece Türkiye'de var olan, o bölgeye ait olan bitkiler değil mi?
Endemizm daha çok böyle bir şey. Evet, sadece orada yetişen, dünya üzerinde başka bir yerde doğal yayılışı olmayan pek çok bitki. Bazıları Avrupa'ya endemik olabilir, bazıları Türkiye'ye endemik olabilir. Bunu ifade eder.
Peki Türkiye'deki endemik bitkiler nelerdir? çok fazla sayıda mı?
Evet, çok sayıda. Yani işte dediğimiz gibi 4000 tane. Hatta alt türleriyle birlikte 4100 olduğunu ben geçenlerde yine çalışmalarım esnasında bir hocamla görüştüm bu alanda duayen. 4100 civarında endemik bitki olduğu söyleniyor ülkemizde. Evet. Yani yeni kayıtlarla birlikte. Çünkü biliyorsunuz bilimsel çalışmalarda önce bir hani çalışma yapılıyor ama bunun yayınlanıp makaleye dönüştürülmesi zaman aldığı için bu kayıtlar hani biraz geriden gelir her zaman.
Evet, değişe de
o şekildedir ve biraz artar tabii ki.
Evet, kuşlarda durum nasıl?
Yine bahsettiğimiz gibi Türkiye'de de kuş göç yollarından geçtiği için bazı kuşlar tabii burada yaşarken bazıları sadece üremek için yani buraya gelip burada ürüyor bazıları. Bazıları ise geçiyor. Yani bunu bir kışın bir barınak olarak mesela işte bazı Ramsar alanlarımız var bizim. Türkiye'de 14 tane yanlış hatırlamıyorsam evet 14 tane Ramsar alanımız var. Bunlar sulak alanlar. Bu da UNESCO'nun liderliğinde oluşturulmuş bir çalışmadır Ramsar Sözleşmesi. Pek çok ülke buna taraftır. Yine Türkiye'de bunun tarafıdır ve çalışmalarını yakinen takip etmektedir. Çünkü sulak alanlar bizim önemsediğimiz bir konudur. Sulak alanlarda daha çok kuşlar bu bölgelerde bu bölgelerden geçer. Orada üreme alanları olabilir veya işte orada kışı geçirebilir. Hı hı. Yani başka bir yerden başka bir yere giderken bir otel gibi bu bölgeleri kullanmaktadırlar diyebiliriz.
Evet. Dünyada biyolojik çeşitlilik ne alemde peki?
Şöyle tabii her bölgenin kendine has özellikleri var. Bu nedenle de her coğrafyada, her kıtada farklı bir biyolojik çeşitlilik söz konusu. Yani bunu kıyaslamak için çok farklı örneklere bakmamız gerekir açıkçası böyle söyleyebiliriz.
Evet, Türkiye'nin durumu ama baktığımız zaman
kesinlikle korunması gereken bir durumda olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı yürütüyoruz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak.
Evet, yeterince koruyabiliyor muyuz peki?
Şimdi şöyle, aslında alanlar nasıl korunuyor? Kısaca bundan bir bahsedelim isterseniz. Şimdi ülkemizdeki ilgili bakanlıklar olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın uhdesinde, onların nezdinde çeşitli koruma statülerimiz var. Mesela milli parklar, Ramsar alanları, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat koruma alanı gibi çeşitli statülerimiz var. Bunlar yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Yani bunlar ilgili kurumlar tarafından ilan edilir ve ulusal statüde korunurlar. Bu alanlar... Tabii bu alanların korunması sadece bu bölgenin sahibi olan devlete ait değildir. Burada yaşayan halk da burada çok önemlidir doğal alanların korunması açısından. Yaban hayatı geliştirme sahaları bulunmaktadır. Yine ulusal öneme ait sulak alanlarımız, tabiat anıtı gibi önemli büyük ağaçlar, böyle çok yıllık bitkiler bulunmaktadır. Bu alanların korunmasında dediğim gibi farklı statüler var, farklı alanlar var. Bu coğrafya bölgeden bölgeye değişir, alanların özelliğine, büyüklüğüne göre değişir özellikler. Yine koruma statülerinin de farklı koruma anlamında bazıları çok sıkı koruma, mesela milli parklardan bahsedecek olursak çok sıkı bir koruma varken bazı alanlarda daha rahat bir koruma, daha halkla iç içe olunabilir. Bu alandan alana dediğim gibi değişir. Diyebiliriz.
Evet. Peki korunan alanlara yönelik tehditler nelerdir? Bazı sorunlar da yaşanabiliyor.
Mutlaka.
Tabii ki.
Bütün dünyada, bu sadece Türkiye özelinde tabii ki konuşmuyorum. Bütün dünyada doğal alanlar çok çeşitli, doğal ve kültürel alanlar hatta, çok çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır bugün. Mesela bir tanesi küresel iklim değişikliğidir biliyorsunuz. Çünkü bir anda bölgelerde farklı yağış almaya başlıyor bölgeler, farklı rüzgarlar esiyor, farklı fırtınalar gelebiliyor. Yani bu sadece basit bir örnektir. Deniz seviyelerinde değişiklik olabiliyor veya işte dediğimiz gibi bütün bu iklimlerin, iklim değişikliği bu bitkilerin, hayvanların yani fauna ve floranın yaşamasına birinci derecede etki ediyor tabii ki.
Evet, dünyada peki korunabiliyor mu? Dünyadaki durum nedir? Bütün dünyayı aslında kapsayan bir durum bu değil mi?
Şöyle,
iklimlerin değişmesi, küresel ısınma.
Şimdi şu çok önemli. Mesela deniz seviyesindeki yükselme özellikle küçük ada devletlerinde çok büyük önem taşıyor. Çünkü zaten çok küçük bir kara parçasına sahip olan bir ülke ve okyanusun ortasında olan bir ülke, deniz seviyesindeki yüksel 1 santim, 2 santimlik bile bir yükselme onun için çok ciddi bir toprak kaybına neden oluyor. Tabii UNESCO'nun bununla ilgili de çalışmaları var ve öncelikli konular arasında Small Island Developing Countries dediğimiz gelişmekte olan küçük ada devletleri mesela, bunlara çok ciddi teşvik veriyor UNESCO Genel Merkezi Paris'te bulunan. Ve öncelikler arasında barındırıyoruz. Bu alanlarla ilgili, doğal alanlarla ilgili tehditlere kısaca dönecek olursa, onu biraz evvel unuttum.
Buyurun.
Şöyle söyleyebiliriz. Mesela özellikle turizm baskısı bazı alanlarda çok ciddi bir tehdide yol açabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için önemli olan hususlardan bir tanesi de turizmdir tabii ki, mutlaka sürdürülebilir turizm uygulamaları. Ancak bu doğal, kültürel vesaire bu korunan alanlarda diyelim, yani genel olarak koruma statüsüne sahip ulusal veya uluslararası ölçekteki alanlarda bu çok ciddi bir turizm tehdidi olabilir ve bundan bertaraf ettirmek için bunun için değerlendirme çalışmaları yapılması gerekir. Yani turizmin ne kadar etki ettiği ve ne kadar bunun bertaraf edilebileceği, ne kadar bunun olumlu ya da olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Bununla ilgili raporlar, çalışmalar yapılması gerekir. Bir diğer tehdit yine biyolojik kirlenme olabilir. Alanın etrafındaki tarımsal kalıntılar, alanlar ve bu tarımın ilaçlaması nedeniyle sular ve yine doğal alanlar kirlenebilir ve olumsuz etki yapabilir. Yine avcılık çok ciddi bir konu. Yine dediğim gibi bu sulak alanlarda özellikle kuşların avlanması gibi veya dediğiniz gibi daha önce de konuştuğumuz, görüştüğümüz gibi doğal alanlarda bu türlerin dikkatsiz bir şekilde toplanması olabilir. Yani veya kaçırılması olabilir.
Biyokaçakçılık.
Evet, kesinlikle bu bile yine bir başlı başına önemli bir konu. Bunun dışında tehditlere bakacak olursak mesela doğal alanların çok yakınına sanayi yapılması, sanayi inşası, maden araştırmaları, petrol, doğalgaz araştırmaları veya çıkarılması. Yine tarım dedik, ondan bahsettik. Hayvancılık olabilir. Yine
insan faaliyetleri daha çok.
Kesinlikle
sanırım.
Olumsuz insan faaliyetleri diyebiliriz ona bir başlık altında. Bütün bu faaliyetler veya dediğim gibi yol yapımı olabilir, inşaat yapımı olabilir, turistik tesis yapımı olabilir. Bunların atıkları gelebilir. Bunların hepsi doğal alanlara genel belli başlı tehditler olarak sıralayabiliriz. Ve bunları artırmak çok mümkün. Çok sayıda tehdit var.
Evet, bunları düzeltmek de yine aslında bizim elimizde.
Tabii.
UNESCO'nun bu konuda yürüttüğü çalışmalar nelerdir peki?
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak doğal alanları aslında UNESCO programlarıyla bağdaştırmam icap eder. Şöyle anlatabilirim. Doğal mirastan biraz bahsettik. Bunun dışında UNESCO'nun jeopark programı var ve bir de biyosfer rezervleri dediğimiz yine UNESCO alanı olan biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar var.
Nedir bunlar?
Şöyle söyleyebiliriz. Mesela biyosfer rezervleri dediğimiz dünyada biyosfer rezervleri ağı bulunmakta. Bu UNESCO tarafından 1970'li yılların başında başlatılan bir program ve şu anda 700'e yakın biyosfer rezervi var dünyada. Bizim de bir biyosfer rezervimiz var. Hemen söyleyelim. Artvin, Hopa ilçesinde Camili Biyosfer Rezervimiz var. Gerçekten de biz de Milli Komisyon olarak zaman zaman gidiyoruz, orada çalışmalar yürütüyoruz. Tabii Milli Parkların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bir alandır. Bu alan Camili Biyosfer Rezervimiz. Biyosfer rezervleri şöyle özetleyebiliriz en temel olarak. Doğanın dengeli olarak kullanılması, sürdürülebilir kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması için ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çok anahtar alanlar olarak değerlendirir UNESCO'da. Yine doğal miras gibi ama ondan biraz bir tık daha azdır bunun seviyesi. Yani şimdi bir Uluslararası Doğa Koruma Birliği dediğimiz IUCN'in bir piramidi var. Bu piramitte doğa korumayla ilgili ulusal statüden az önce bahsettik. Ulusal korunan alanlar olduğu gibi yukarı çıkıldıkça işte Ramsar alanları, biyosfer rezervleri, jeoparklar ve en üstte koruma statüsü olarak dünya mirası gelmektedir. Bizim az önce bahsettiğimiz işte doğal miras ve kültürel miraslar da yine bu konuyu ilgilendirir. Biyosfer rezervleri de yine böyle bir korunan alan statüsüdür. Çok önemlidir ve dünyada pek çok örneği görülmektedir. Biz de bunun sayısını artırmak için ilgili bakanlığımızda görüşmeler halindeyiz. Bu sayıların artırılmasını istiyoruz. Çünkü ülkemiz biyoçeşitlik açısından çok zengin. Bir de jeopark alanları var. Bu jeopark alanları da yine hem jeolojik olarak hem de kültürel değerler, işte toplumun dahiliyeti ve yine kültürel veya arkeolojik bulgular da içerebilir. Yani jeolojik dediğimizde sadece jeolojik anlamda volkanik veya jeomorfolojik açıdan önemli değil ama diğer şeyleri de komponentleri de içine alan bir sistem, jeolojik miras. 2015 yılında UNESCO tarafından dünyadaki jeoparklar kendi UNESCO himayesine alındı. Bu konuları yürüten uluslararası organizasyonlarla yapılan görüşmeler sonucunda UNESCO jeoparkları kendi himayesine aldı. Bizim de bir jeoparkımız var. Kula Jeoparkı. UNESCO Küresel Jeoparkı olarak ifade edilir. Manisa'da bulunuyor. Volkanik bir alan ve jeolojik miras özelliği taşıyor.
Peki. Şimdi kısa bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek. Bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz Emel Taşçıoğlu'ndan. Pınarbaşı'ndan Ufak Taş Gelir.
Küçük gibi büyümüş, oy güzel güzel.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Program konuğumuz UNESCO uzmanı biyolog Şule Ürün. Evet, Türkiye'de hiç doğal miras alanı var mı peki?
Türkiye'de henüz kayıtlı bir doğal miras alanımız bulunmamaktadır. Ve bununla ilgili bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak da devletimizin de çok ciddi çalışmaları var. Burada hemen şu örneği vermek gerekir. Büyük bir gururla söylemek lazım ki Ramsar alanlarımızdan bir tanesi olan Kızılırmak Deltası ve Sulak Alanı ve Kuş Cenneti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne doğal miras kategorisinden adaydır. Bu yıl 2019 yılında yani bu yıl Haziran-Temmuz aylarında Bakü'de Azerbaycan'da bir toplantı gerçekleştirilecek. UNESCO Dünya Miras Komitesi diyoruz biz bu toplantı yapan organa. Ve UNESCO Dünya Miras Komite toplantısında umuyoruz ki ülkemizden ilk alanımız listeye kaydedilir. Tabii ki bu tamamen bilimsel ve çok başlı bir işin sonucu, çok ciddi bir çalışmanın sonucu. Aynı bu konu yine Kızılırmak Deltası'nın UNESCO'ya kaydedilmesi Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük eylem planında da yer alan bir husustu. Dosyası hazırlandı. İlgili bakanlıklarla istişare edilerek hazırlanarak yine ilgili bakanlıklarımız aracılığıyla UNESCO'ya iletildi Paris'e ve ardından da ilgili uzmanlar tarafından alan ziyaret edildi. Biz buna misyon diyoruz teknik olarak. Hı hı. Misyona uzmanlar geldiler. IUCN'den yani Dünya Doğa Koruma Birliği'nden uzmanlar geldiler. Alanı değerlendirdiler. Bu konuyla ilgili kritiklerini taraf devlete, ülkemize bildirdiler ve bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir ülke olarak. Yine belki şundan bahsetmek iyi olur. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nden ben kısaca biraz bahsetmek istiyorum. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 3 kategori bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi doğal mirastır. Az önce
konuştuk.
Bir diğeri kültürel miras, bir diğeri de karma miras alanlarıdır. Karma miraslar da hem doğal hem kültürel ögeler içerir. Mesela Kapadokya ve Pamukkale bizim karma miras alanlarımızdır. Bizim Türkiye'nin en önemli iki alanından bahsediyoruz. Yine 16 tane de kültürel alanımız var. En son Göbekli Tepe girmiştim. Evet. Mutlaka duydunuz. Toplam 18 tane miras alanımız var UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Ancak henüz bir doğal miras alanımız yok. İşte bu nedenle biz çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bütün ülkemiz ve Milli Komisyonumuz olarak. Kızılırmak Deltası'nın inşallah kaydedilmesini görmek istiyoruz tabii ki.
Evet.
Bir diğer husus da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak biz bazı envanter çalışmaları yaptık ülkemizde. Şöyle ki doğal miras, biyosfer rezervi ve jeolojik miras, jeopark konusunda envanter çalıştayları yaptık. Farklı farklı tarihlerde ve farklı akademisyenlerle, tabii kendi alanında uzmanlarla. Bu toplantılara hem devletimizin ilgili birimlerinin yöneticileri katıldı, hem akademisyenler katıldı, hem Milli Komisyonumuz katıldı ve organize etti ve işbirliğini destekledi. Bu çalıştaylar sonucunda oluşturulan listeler yani envanter listeleri yani olabilecek, dünya mirası olabilecek, biyosfer rezervi olabilecek veya jeopark olabileceği düşünülen alanlar ilgili bakanlıklarımıza iletildi. Böyle bir ilk ön envanter. Tabii ki bu listeler revize edilip yenilenebilir. Daha öncelikleri olanları belirlenebilir ki bu çalışmalarımız da yine devam etmekte. Bu şekilde anlatabiliriz.
Evet, doğal miras başvurusu UNESCO'ya ve kaydedilme süreci bu şekilde oluyor yani.
Şöyle doğal miras kaydedilme sürecinden kısaca bahsedeyim hemen yine. Çok önemli bir konuya değindiniz. UNESCO dünya mirası olmak gerçekten çok uzun soluklu bir iş. Çok önceden yani miras alanı ilan edilene kadar gelen süreçte çok ciddi bir çalışma, bir ekip çalışması gerekiyor. Yani hem devlet olarak hem de alanda spesifik olarak çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Şöyle kısaca ben anlatayım. Öncelikle ulusal bir envanteriniz olması lazım. UNESCO için bu envanter geçici listedir. Bizim de şu anda geçici listede 77 tane alanımız var. Bunlardan iki tanesi karma alan. Termasos ve Kekova iki tanesi. İki tanesi doğal alan. Tuz Gölü. O da çok önemli bir doğal alanımız. Ve Kızılırmak Deltası'ndan bahsettik. İşte Kızılırmak Deltası envanterimizdeydi. UNESCO envanterindeydi. Evet. Ve şimdi aday olarak gösterildi ve çalışmaları devam ediyor dedik. Diğer alanlar da kültürel alanlardır. Bu envanter listesinde En az 2 yıl mutlaka kalıyor bu alanlar ve çalışılıyor. İşte dediğim gibi uzmanlar geliyor vesaire. Envanterden dosya hazırlanarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne, UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne gönderiliyor. UNESCO Dünya Miras Merkezi önce bir checklistinden her şey tam mı diye bakıyor, kontrol ediyor. Bu da çok büyük bir dosya. Yani böyle birkaç sayfalık değil de binlerce sayfalık bir dosyadan bahsediyoruz. Yani miras alanı
yani
derken.
Yani zaman alıyor.
Çok ciddi, hem de akademik bir tabanlı bir çalışma olması gerekiyor. Kesinlikle karşılaştırmalı analizlerine kadar yapılması gerekiyor. Yani alanın gerçekten üstün bir evrensel değere sahip olduğu akademik olarak ortaya konması gerekiyor bu dosyada ki eğer öyle değilse zaten ek bilgi istiyor UNESCO bizden. Ve doğal alanlarla ilgili IUCN dediğimiz Doğa Koruma Birliği veya kültürel bir alansa ICOMOS dediğimiz Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne dosya gidiyor. Uzmanlar değerlendiriyor. Daha sonra gelip burada misyona katılıp alanı değerlendirip raporlarını yazıyorlar ve UNESCO'ya bildiriyorlar. Sonra UNESCO'da tekrar görüşmeler devam ediyor taraf devletle. Sonunda 21 üye devletten oluşan UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne konu geliyor. Orada bu alanın Dünya Miras Listesi'ne girip girmeyeceği, kaydedilip kaydedilmeyeceği veya daha sonra kaydedilebileceği belki değerlendirilerek karara bağlanıyor diyebiliriz.
Bayağı çetrefilli bir süreç.
Kesinlikle çok, yani hani kolay bir süreç değil kesinlikle, evet. Onu söylemek lazım.
Peki bir yer UNESCO doğal mirası olunca orada ne değişiyor?
Ne değişir? Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle tabii ki bütün dünya mirası fikri şöyle bir şey. UNESCO'nun 1972 doğal ve kültürel mirasın korunmasına dair sözleşmesi. UNESCO Genel Konferansı ile kabul edilmiş bir sözleşme 1972 tarihinde. Biz buna 83 yılında taraf olduk ülke olarak. Ve ondan sonra miras sunmaya başladık. Daha bu hakkı kazandık. Hatta iki komitede de iki kez Dünya Miras Komitesi'nin üyesi olduk biz Türkiye olarak. Hatta birinde de 2016 yılında ev sahipliği de yaptık bu çalışmalara. UNESCO Dünya Miras Listesi'nin çalışmalarına. Bir alan UNESCO Dünya Mirası olduktan sonra bir defa uluslararası tanınırlığı artıyor. Çünkü UNESCO'nun himayesine giriyor. Prestij bu alanla ilgili hem devletin prestiji hem de bu alanın prestiji artıyor. Tabii ki yani bu süreci yürüttüğü için. Tabii ki buradaki fikir şu. Bu bir dünya mirasıdır. Bunu bizim gelecek kuşaklara aktarmamız gerekmektedir. Bunun için de sürdürülebilir koruyacağız. Bunu taahhüt veriyoruz devlet olarak. Bir UNESCO mirasını sunduğumuzda biz burayı koruyacağız diye bir taahhütte bulunuyoruz. Bütün uluslararası topluma. Bu çok önemli bir örnektir. Hı hı. Yani devletler için güzel bir örnektir. Yine mirasın korunması ve yönetimi açısından çok önemlidir. Orada o bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından çok önemlidir. Ve tabii ki gelecek nesillere aktarılması. Yine yerel halkın bu konuda farkındalığının arttırılması çok önemli. Çünkü bu yerelden başlayan bir şeydir. Koruma yerelden başlayacaktır. O bölgede yaşayan insanların bu alanı koruması en temel prensiptir. Tabii ki bu yasalar çerçevesinde de korunmaktadır ve bu şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak bu şekilde sağlanır diyebiliriz.
Evet. UNESCO doğa bilimleri sektörü nedir peki?
Evet, kısaca bundan da bahsetmekte evet. Fayda var. UNESCO'nun 5 temel sektörü var. Bunlar eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim sektörleridir. Bir de UNESCO'nun öncelikleri bulunmaktadır. Mesela Afrika bir önceliğidir. Bir diğer önceliği ise toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Yine az önce bahsettiğimiz gelişmekte olan küçük ada devletleri de yine farklı bir önceliğidir. Küresel önceliklerinden bir tanesidir. Bunun gibi birkaç örnek daha var. Şimdi doğa bilimleri dediğimizde ise UNESCO'nun çalıştığı 5 sektörden bir tanesidir. UNESCO zaten bilimi himayesine alan tek Birleşmiş Milletler Organizasyonu'dur. Doğa bilimleri sektöründe iki temel tema bulunmaktadır UNESCO'nun çalıştığı ve ilgilendiği. Bu temalardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınma için bilim, bir diğeri de bir gezegen, bir okyanustur. Yine Hükümetler Arası Oşinografik Komisyonu bulunmaktadır UNESCO'nun ve okyanuslar da yine çok önemli bir konudur çünkü kirlilik artıyor, tsunamiler artıyor biliyorsunuz. Bunların hepsi UNESCO tarafından takip edilmektedir. Bilim sektöründeki diğer önemli konular ise bilim, teknoloji ve inovasyonun teşvik edilmesi, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, bilim ve mühendislikte kapasitenin geliştirilmesi, özellikle kız çocuklarına ve kadınlara rol modelleri oluşturulması ve eğitimin, bilim eğitiminin sağlanması. Yine su güvenliği Uluslararası Hidroloji Programı ile takip edilmektedir. Jeolojik miras dedik, ekosistemler, biyoçeşitlilik, bunların korunması. Bilim ve teknolojide etik. Şu an son dönemde yine yapay zeka UNESCO'nun konuları arasına girdi. Toplum için bilim alt temalara bulunmakta UNESCO'da. Bir de uluslararası bilim programları var. Bunlar da çok önemli. Bunlar aracılığıyla zaten görevlerini yapmaktadır UNESCO. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Hidroloji Programı'dır. Bir diğeri İnsan ve Biyosfer Programı'dır. Bu az önce bahsettiğimiz biyosfer rezervlerinin olduğu program, yürütüldüğü program. Uluslararası Yer Bilimleri ve Jeoparklar Programı diğer programıdır. Uluslararası Temel Bilimler Programı bir diğer önemli programlarından biridir ve Hükümetler Arası Oşinografik Komisyonu dedik. Bunlar UNESCO'nun temel belli başlı doğa bilimlerindeki konularını oluşturmaktadır. Yine bazı burslar ve diğer başka programlar da mevcut. Evet. Ama temeli budur.
Az önce de biraz konuşmuştuk ama Türkiye'deki özel doğa alanlarının UNESCO doğal miras listesine alınabilmesi için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar neler?
Az önce aslında bahsettik.
Daha bir tekrarlamış olalım.
Tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi envanter çalıştayları yapmıştık. Ve yine şunu da yapıyoruz. Mesela yerel yönetimlerden bize zaman zaman işte jeopark olmak gibi istekleri ulaşıyor. UNESCO Jeoparkı programına dahil olma istekleri veya dünya mirası gibi bize talepler geliyor. Biz de ilgili uzmanlarımızla bu alanlara giderek bazı toplantılar yaparak bu alanları hem ziyaret ediyoruz hem bu konularla ilgili raporlamalar yapıyoruz. Alanlarda gerçekten hani bu potansiyelin olup olmadığı, üstün değerlerin UNESCO kriterlerine uygun olup olmadığını alanlarda uzmanlarımızla giderek değerlendiriyoruz. Çok ciddi bir uzman ağıyla, akademisyen ağıyla çalışıyoruz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda. Yaptığımız bu değerlendirmelerle onların UNESCO süreçlerine dahil olabilmeleri için yapmaları gereken hususları onlarla paylaşıyoruz. Bu konuda da yoğun çalışmalarımız var. Özellikle son dönemde jeopark olmak isteyen alanlarla ilgili ilgili komitelerimizde çalışmalarımız var. Ben şimdi komitelerimizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Hı hı. Uygun görürseniz. UNESCO doğa bilimleri sektöründe Türkiye'de Milli Komisyonumuzda birkaç çalışma grubumuz var. Doğa Bilimleri İhtisas Komitemiz var. Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi ile doğa bilimlerindeki doğal miras konularını takip ediyoruz ve diğer bursları vesaire konuları. UNESCO Jeolojik Miras İzleme Grubumuz var. Yine jeoloji ile ilgili, jeopark olma ile ilgili talep ve konuları orada değerlendiriyoruz. MAP izleme grubumuz var. MAP dediğimiz insan ve biyosferin kısaltılmış hali, menen biyosfer olarak kullanılır UNESCO'da. Biz ona MAP diye kısaltıyoruz. MAP izleme grubumuz var. Bir de hidroloji izleme grubumuz var. Yine UNESCO'nun gördüğünüz gibi bütün programlarını bu şekilde takip ediyoruz. Tabii oşinografi konusunu takip eden de kurullarımız, üyelerimiz bulunuyor. Yani bütün UNESCO konularında uzmanlarımız doğa bilimleri sektöründe, Milli Komisyon'da çalışmalarını bu şekilde sürdürüyor.
Biz de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve son olarak bize aktarmak istediğiniz hususlar var mıdır, eksik kalan?
Şunu söylemek isterim son olarak, teşekkür ederim. UNESCO'nun doğa bilimleri sektöründeki çalışmalarını çok önemsiyoruz ve ülkemizde özellikle doğal mirasın, jeolojik mirasın ve biyosfer rezervlerinin ilanı konusunda yerel yönetimleri teşvik etmeye hazırız. Bunu söylemek isterim. Bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu hem ilgili bakanlıklarımızla zaten hem de STK'larla ve ilgili yerel yönetimlerle bu konuları müzakere etmeye, çalışmaya her zaman hazırız. Bekliyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Çok sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, UNESCO uzmanı biyolog Sayın Şule Ürün konuğumuzdu. Ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi degerliturkiye@trt.net.tr adresine gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.